أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Usul hadiste rivayetin şartlarına geldik. Muhaddislerin ölçüleri, hangi ölçülerle rivayetleri kabul ediyorlar? Rivayetin kabul edilmesinin hangi şartları var? Bunlara temas edeceğiz. Bir rivayetin kabul edilebilmesi için ravinin akıllı olması, zapt sıfatına sahip olması, yani ezberleyebilmesi, hafızasının yerinde olması, çok karıştırmıyor olması, adalet sıfatına sahip olması ve de Müslüman olması gerekiyor. Dolayısıyla akıllı olmayanın rivayeti kabul edilmez. Ya da tam deli olmasa bile yarı deli veya aklı bir gelip bir giden cinsten böyle olanların ki kabul edilmez. Çünkü o rivayette bulunduğu sırada aklı yerinde mi bilemeyiz. Aklı bir gelip bir gidenler, bunların rivayetleri kabul edilmez. Ve tabi geçmişte ilk alimler, tabi'in döneminde, bunlar belki bu derece böyle hepsinin şartlarını net olarak ortaya koymamış olabilirler. Çünkü henüz daha yeni yeni bu ilim dalı gelişiyordu. Onun için belki her şeyi açık açık koymamış olabilirler. Ama biliyorlardı. Yani usul hadis diye bir ilim dalı çok gelişmemişti ama onlar usul hadiste sonraki dönem alimlerinin ortaya koyduğu kuralları aslında o geçmiştekiler de biliyordu. Ama adını koymamıştı. Böyle bir ilim dalı oluşmamıştı. Tıpkı usul fıkıh gibi. Usul fıkıhta da öyle. Yani mesela ilk dönem müştehitleri, tabi'in döneminin müştehitleri mesela böyle bir usul fıkıh diye bir ilim dalı adını koymamışlar. Usul fıkıhta ortaya konmuş olan bir takım konular ve kurallar net bir şekilde ortaya çıkmamış idi. Ama onlar biliyorlardı yani nasıl içtihat yapılır, hangi hadis alınır, hangi hadise göre hüküm verilebilir, hangisine göre hüküm verilemez. Yani mücmel nedir, müfesser nedir, mübeyyen nedir? Yani bu işin kuralı nedir? Nesih var mıdır, yok mudur? Ayetler arasında veya ayet hadis arasında veya hadisle hadis arasında bir tenakuz var gibi göründüğü zaman ne yapılır? Hangi kurallara göre bakılır vesaire? İlk dönem müştehitler tabii ki bunları biliyordu. Buna göre fetva veriyordu. Ama adı böyle konulmamıştı. Aynı şekilde usul hadis, İlk dönem alimleri, hadis alimleri elbette ki hadisi kabul ederken belirli şartlara göre kabul ediyor. Ama bu usul kitaplarında ortaya konulduğu şekliyle o zaman böyle netleşmiş, berrak hale gelmemişti. Ama onlar biliyorlardı. Bu işin içine giren herkes zaten bunu öğrenecektir haliyle ister istemez. Yani belirli kurallar koyacaktır. Kendi kafasında bazı şablonlar oluşacaktır ister istemez. Şunlarınki kabul edilir, bunlarınki kabul edilmez gibi. Belli bir ilmi tecrübe oluşunca zaten hangilerini almak lazım, hangilerini almamak lazım o insanda oluşur zaten. Mesela bunlardan Şube bin Haccac'a mesela soruluyor. Kimin hadisi alınmaz diyorlar. Mesela böyle bir usul, yani usul hadis elinde olmadığı halde biliyor konuyu ve diyor ki mesela belirli bilinen maruf ravilerden meşhur muhaddislerin bilmediği hadisler. Mesela diyelim ki maruf olan ravilerden, mesela Hasan Basri Hazretleri tabiinden. Hasan Basri bilinen bir insan. Yani onun hakkında herkes iyi düşünür ve Hasan Basri'nin söylemiş olduğu hadisler herkes tarafından bilinir. Çünkü tanınan bir insan. Yani Hasan Basri'nin rivayet ettiği bir hadis zaten bilinir. Ama bilinmeyen bir hadis söylüyor mesela birisi. Hasan Basri diyor sahabeden şöyle rivayette bulundu. Ya Hasan Basri'nin olsa herkes bilir yani. Bütün muhaddisler, müçtehitler. Hasan Basri'yi tanımayan yok. Bunu söylenmiş olduğu hadisleri de hepsi bilinen hadisler. O söylenmişse zaten o hadis tanınmıştır. Ve buna rağmen birisi mesela bir hadis söylüyor, Hasan Basri'ye dayandırıyor. Ve Hasan Basri'den öyle bir rivayet hiçbir alim bilmiyor yani. Böyle olunca diyor o hadisi kabul etmem diyor mesela Şube. Yani Hasan Basri'ye ait olmuş olsaydı mutlak Hasan Basri'den onu başka muhaddisler de bilirdi yani. Almış olurdu. Rivayette bulunurdu. Dolayısıyla böyle tanınmış olan raviler ve alimler, bunlar adına söylenen, bunlara isnat edilen rivayetler kabul edilmez. Eğer bilinen, onlardan bilinen hadislere aykırıysa, öyle herkesin bildiği hadislerin dışında böyle bir şey söyleniyorsa bunlar kabul edilmez diyor. Mesela hadis uydurmakla itham edilen kimselerin hadisleri kabul edilmez. Böyle kurallar koymuş yani, normalde hepsinin bildiği şeyler. Ama usulü hadis bunu biraz daha tasnif etmiş, daha düzene sokmuş. Yoksa eski alimler de elbette ki bunlara göre hadisi reddediyordu veya kabul ediyordu. Demek ki bu sözden şunu anlıyoruz. Bir, hadisin kabul edilmesi için ravilerde olması gereken şartlar, demek ki birisi zapt, biri de adalet şartı olmuş oluyor. Yani hıfzı iyi olan, çok hata etmeyen diyor çünkü Şube devamında, çok hata etmeyen, demek ki yani hıfzı iyi olan demek istiyor. Mesela yalan söylemekle itham edilmeyen, yani adaleti iyi olan demek istiyor. Mesela şazda olmayan demek istiyor. Yani ondan gelen hadislere aykırı bir hadis olmaması, bilinenlerin dışında bir şey olmaması falan. Bu söylemiş olduğu şeyler her birisi bir şartı aslında ifade etmiş oluyor yani. Yani akıllı olacak, aklı yerinde, yani zaptı iyi, hıfzı iyi, adaleti iyi olacak. İslam şartı nereden çıkıyor? Müslüman olmayan iki kabul edilmez mi? Edilmez. Çünkü bu dindir, hadis. Dindir, dinimizi kimden aldığımıza dikkat etmek zorundayız. Çünkü hadis yani sünnet, sonuçta dini bize açıklıyor, Kur'an'ı açıklıyor. Eğer biz kafirden alacak olursak, kafirin ne söyleyeceği belli mi olur? Çeşitli tuzaklar hazırlayabilirler. Onun için Müslüman olması şartı var. Zaten Müslüman olması, adalet şartı yerine gelmemiş olur. Çünkü Müslüman adil kabul edilir. Diğerinin, Müslüman olmayanın dinde bozukluklar meydana getirme gayreti olabilir. O halde İslam şartı zaten otomatikman aklın da kabul ettiği bir şart. Hadisi alırken mesela peygamberimizden duyarken Müslüman olması şart mı? O anda. Yoksa sonradan da Müslüman olsa olur mu? Hadisi alırken Müslüman olması şart değil. Duyarken belki de Müslüman değil o sırada. Mümkün. Ama hadisi eda ederken yani söylerken, rivayette bulunurken Müslüman olması şartı var. Demek ki tahammül, yani hadisi alma, Müslüman olmasa da olur. Hadisi kafir de duyabilir peygamberimizden. Ama bize aktarırken Müslüman iman etmiş olması lazım. Ki güvenelim. Müslüman olmayana güvenemeyiz. Aynı şekilde mesela akıllı olması temyiz çağına da en azından gelmiş olmasıyla mümkündür. Yani temyiz çağına gelmemiş. Yani akıl, yani bali olmaya yakın. Temyiz çağı kadınla erkeği ayırt edebiliyor artık, anlıyor yani. Erkeklerin kadınlara bir arzusu var, kadınların erkeklere bir arzusu var. Artık bunu anlayacak çağa gelmiş ama henüz daha baliğ de olmamış. Yani ihtilam olmuyor ama hissediyor artık. Bu çağa gelmiş olanlar. Yani demek ki temyiz yaşına gelmiş olması lazım. Yani akıllı sayılması için. Yoksa daha çocuk denir yani. Temyiz çağına gelmemişse mesela diyelim yaşı 7-8 daha çocuk sayılır. Ama 10-11 bazen 12 bali olmaya yakın. Bunlar temyiz çağına gelmiş sayılırlar. En azından yani akıllı sayılabilmesi için bu çağa gelmesi, ondan sonra zaptının da düzgün olması için gene bu çağa gelmesi lazım. Yani doğru ezberleyebilmesi için bu çağa gelmesi. Tabi eğer bu bilhassa da ahkam hadisi ise, yoksa mesela diyelim ki peygamberimizin diyelim ki bir yerde abdest bozduğunu mesela diyelim ufak çocukken görmüş. Diyor ki ben gördüm ki Resulullah mesela filan yerde abdest bozmuştu. Olabilir yani bunu kabul etmek için temyiz çağına gelmemiş olsa da, çünkü bir hüküm ifade etmiyor. Yani gördüğü bir şey, yani duyduğu bir şeyden ziyade gördüğü bir şey. Yani bu gibi şeyler temyiz çağına gelmiş olmasa da, yani ben hani Resulullah'ı gördüm şöyle oturdu, hani Resulullah'ı gördüm böyle yattı. İbn Abbas'tan böyle rivayetler var. Yani o zaman daha temyiz çağına gelmemişken peygamberimizin bu gibi hallerini gördüğüne dair rivayetler var. Yatmasını, kalkmasını filan. Dolayısıyla bunlar kabul edilmiş ondan. Ama ne zaman bunlar rivayette bulunuyor? Büyüdükten sonra. Yani demek ki bilhassa ahkamla ilgiliyse, itikatla ya da ahkamla ilgiliyse, bu gibi konularla ilgili rivayette bulunacaksa, büyüdükten sonra rivayette bulunabilmesi için o olayı duyduğun, gördüğünde veya o hadisi duyduğu zaman da temyiz çağına gelmiş olması lazım. Ayırt edebilecek duruma gelmiş olması lazım. Cümlelerin arasını ayırabilecek, anlayabilecek, ezberleyebilecek bir çağa gelmiş olması lazım. Ama böyle bir olaysa, ya mesela peygamberimiz diyelim ki işte filan yerde yattı. Yani mesela böyle bir olaysa, yani bunu temyiz çağına gelmemiş bir çocuk da hatırlayabilir yani. Ben Efendimiz'i gördüm filan yerde yatmıştı. Ya mesela İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Efendimiz'in yanında yatmış. Hatta Efendimiz kendi hanımının yanında yattığı sırada, onda onun akrabası olduğu için, Efendimiz'in hanımı akrabası olduğundan dolayı o da onun yanında yatmış ufak çocukken daha. Ve Efendimiz'in diyor horlama sesini duydum. mesela. Yani bunu rivayet ediyor. O zaman daha çocuk kendisi. Temiz çağına da gelmemiş yani. Ama bu böyle basit bir olay yani. Yattığını gördüm, horlama sesini duydum. Yani bir hüküm veya itikat ifade eden bir hadisi aktarmıyor. Öyle bir hadisi alması için da biraz daha temiz yaşına gelmiş olması gerekecektir. Yani bu her ne kadar böyle açıkça ifade olunmamışsa da böyle bir ayrım gözetmek lazım. Yani ahkam hadisiyle veya itikadi bir meseleyle ilgili bir hadis ile normal Efendimizin bir hareketini görmesi arasında bir fark görmeliyiz. Çünkü gördüğünü hıfz edebilir, aklında kalabilir. Ama Efendimizin bir önemli bir sözü, bir ahkamla ilgili, itikatla ilgili önemli bir hadis, elbette ki onu anlayacak çağa gelince o hadisi alabilir ve de bali olduktan sonra rivayette bulunabilir. Evet. Ravileri, yani ravinin münafık olması, münafık zaten kafir olduğu için münafığın hadisi tabii ki kabul edilmez. Ama biliyorsak, yani bilmiyorsak, adam kendini iyi gizlemişse, o zaman yapacak bir şey yok. Onu belki biz Müslüman saymışız, öyle görüyoruz. Ama öyle de pek yok yani, çünkü sahabe tanıyor. Çünkü münafıkları Allah ortaya çıkarıyor. Çeşitli vesileler yaratıyor Allah ve ortaya çıkarıyor. Peygamberimizin münafıkların isimlerini de Huzeyfe'ye verdiğini biliyoruz. Sır tutmayı iyi bildiği için ona veriyor Peygamberimiz. Yani kendinden sonra Allah Resulü Huzeyfe onları tanısın diye, yani halifelere yardımcı olsun, halifeleri aldatamasın o münafıklar, halifeler onlara önemli bir görev vermesin diye Huzeyfe'ye söylüyor. Çeşitli olaylarla zaten münafıklar ortaya çıkıyor. Onun için böyle bir durum söz konusu değil yani. Münafığın münafık olduğu belli. Dolayısıyla da münafığın hadisi kabul edilemez. Yani demek ki baliğ olan, hem akıllı hem de baliğ olan, biz akıl baliğ deriz hani, akıl ve baliğ, yani akil ve baliğ demek lazım aslında. Akil, akıllı demek, ismi fail. Baliğ de buluğa ermiş olan. Akil ve baliğ olan hem alabilir hem verebilir yani. Tahammül ve edaya selahiyetli yani. Ama baliğ değilse, sadece mümeyyiz ise, temyiz kudretine erişmiş yani, anlayabiliyor artık. Ama henüz daha baliğ olamamış ise, bunlar sadece hadisi alabilir ama büyüdükten sonra eda edebilirler. Ta ki yani bir şüphe olmasın, bir yanlışlık olmasın diye. O yaşa kadar en azından gelmesi gerekiyor. Acaba kaç yaşına gelmesi gerekiyor? Kimi yani 15 diyor, kimi 13 diyor. Bunun doğrusu baliğ olma yaşı adamına göre değişiyor. Hatta bölgeye göre de değişiyor. Yani sıcak bölgelerde daha erken baliğ olurken, soğuk bölgelerde biraz daha geç olunuyor. Dolayısıyla illa da 15, illa da 13 diye bir şey söyleyemeyiz. Önemli olan baliğ olmasıdır. 12 yaşında da olabilir. Belki bazıları 11 yaşında da olanlar da olabilir. Onun için baliğ olma diyoruz sadece. İlla da yaş söylemiyoruz. Çünkü yaşa göre her zaman konuşamayız. Her zaman doğru olmaz. Hadisi işitme konusunda, yani tahammül, hadisi alma, taşıma, kendinden sonraki nesillere taşıma konusunda yaş sınırı nedir? Hadis dinleme yaşı kaç yaşıdır? böyle bir takım sınırlar ortaya koyanlar olmuşsa da 20 yaşında, 15 yaşında, işte 30 yaşında gibi bir takım şeyler söyleyenler olmuşsa da bunun da bir kesin bir delile dayandığı yok. Yani sahabeden 12-13 yaşında olanlar dinliyor ve rivayette bulunuyorsa, tabiinden de, tabi tabiinden de, yani 12-13 yaşlarında dinleyenler olur, hadis talibi olanlar yani. Yani küçük yaşta mesela diyelim ki babası tarafından bu işe sevk edilmiş. Mesela babası diyelim çocuğunda hadis alimi olabilecek bir zeka görmüş. Bu zeka bu yolda kullanılsın, öyle malla mülkle uğraşmasın demiş mesela, çocuğunu küçükken bu yola sevk etmiş. Demiş oğlum git hadis alimlerinin dizi dibine otur, hadis dinle, yaz, ezberle. Dolayısıyla bu yani 13 yaşında da olabilir. İlla da yani bu 30 yaşında falan filan diyenler olmuşsa da bunun bir dayanağı yok. Mesela Basralılar 10 yaşında izin veriyorlarmış. 10 yaşındaki bir çocuğa gel hadis dinle yaz diye müsaade ediyorlarmış. Ama mesela Kufeliler 20 yaşına aşağı müsaade etmiyorlar. Yani çünkü yanlış anlar filan diye korkuyorlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Yani anlayabilecek çağa gelmişse dinleyebilir ve yazabilir. Bugün mesela bir çocuk diyelim ki 10-12 yaşında bir çocuk bir hadis söylesek aynen yazamaz mı? Yazabilir. Ama dinle, sırf dinlerse icabında yanlış anladığı da olabilir. O yüzden sadece yalnızca dinleme değil de aynı zamanda yazıyorsa ve yazdığını da kontrolden geçiyorsa o zaman zaten sorun kalmaz. Ama yalnızca dinliyorsa, dinlediğini rivayette bulunuyorsa, büyüdükten sonra rivayette bulunabilir ama tabii ki iyi ezberlemiş olanlardan ise. Mesela Dabtur Ravi diye bir ifade, yani ravinin hadisi zapt etmesi, muhafaza etmesi, anlaması. Bu iyi duyması demek. Yani ravinin daptı, yani zaptı, hem iyi duymasını gerektiriyor, hem iyi anlamasını gerektiriyor, hem ezberlemesini gerektiriyor. Ve de bunu duyduğundan bu hadisi söyleyinceye kadar bu vasıflarını koruması gerekiyor. Hadisi duyduğu andan itibaren, hadisi rivayet edene kadar bu özelliklerini de vasıflarını da koruması lazım. Yani mesela o anda iyi anlıyordu, ezberliyordu ve tam da duydu. Ama sonrasında mesela anlayışında problemler çıktı. Veya yaşlandı, karıştırmaya başladı. Böyle haller olduğu zaman hadis, yani ravinin daptında, zapt sıfatında sorunlar var demektir ve bundan dolayı hadis derece kaybeder. Yani sahih mertebesinden hasen mertebesine düşer veya daha aşağılara düşer. Demek ki hadisi duyduğundan eda edene kadar, yani hadisi rivayette bulunana kadar bu özelliğini, anlama ve ezberleme özelliğini koruması gerekiyor. Sonrasında bu özelliklerini kaybettiyse artık o zapt sıfatını kaybetmiş demektir. Dolayısıyla da hadisleri adil olsa bile, adalet sıfatı olsa bile zapt sıfatı olmadığı için derece düşecektir. Ya hasen hadis mertebesine ya zayıf hadis mertebesine inecektir. Onlara daha sonra geleceğiz. Bir ravinin zapt sıfatı var mıdır, yok mudur? Yani iyi ezberleyebiliyor mu, ezberleyemiyor mu? Yani aklında zapt edebiliyor mu duyduklarını? Muhafaza edebiliyor mu? Bunu anlamak için, yani bunda zapt sıfatı vardır diyebilmek için bakılması gerekir. Kendi gibi sağlam ya da kendinden daha sağlam sika ravilerin hadisleriyle karşılaştırılmalı. Eğer onların hadislerine muhalif hadisler söylüyorsa, mana olarak muhalif, demek ki bu zaptı zayıf. Bu ravinin zaptı zayıf. İyi ezberleyemiyor. Kesinleşmiş, sağlam olduğu belli olan ravilerin hadislerine uygun hadis söyleyemiyor. Onlara aykırı söylüyor. Manayı bozuyor. Sağlam bilinen hadisler, onları bile söylerken bakıyorsun hata ediyor. Demek ki bunun zaptı zayıf. Eğer aynen söylüyorsa onlarınki gibi sağlam sika ravilerin hadisleri gibi söyleyebiliyorsa, ya da çok nüans bir farkı var belki ama mana değişmiyor, o şekilde söyleyebiliyorsa bu ravinin zaptı iyidir denir. Böylece bir defa mühürleniyor yani. Yani bu dabıttır, yani zaptı iyidir ya da değildir. Bir defa böyle görülüyor. Muhaddis tabi binlerce hadis bildiği için bakıyor mesela, bu ravi diyelim ki daha yeni inceliyor bu raviyi. Yani bunun hakkında karar verecek yani hadis alimi. Bu adam zabıt mıdır, yani hıfz edebiliyor mu edemiyor mu? Buna karar verecek. Neye bakıyor? Bunu söylemiş olduğu hadisler zaten başka ravilerden de gelmiştir. Büyük ihtimalle. Başka ravilerden de gelmiştir. Onlarla karşılaştırıyor. Bunun hadisi o ravilerinkine uygun mu değil mi? Uygunsa tamam diyor, bu demek ki sağlam bir ravi. Bundan sonra ben bunun hadislerini kabul edebilirim. Başka hadislerini de. Yani mesela diyelim ki 100 tane hadis söylüyor bir ravi. Mesela bunun diyelim ki 30-40 tanesini inceledi. Başka sika ravilerin hadisleriyle aynı. Dedi ki tamam, bu adam sika bir adam. Bu doğru söylüyor. Hem adaleti var hem zaptı var bunun. Yalan da söylemiyor. İyi de anlıyor, doğru söylüyor. Buna bir defa böyle mührü basar yani. Tamam der, bu zapt sıfatına sahiptir. Artık ondan sonra başka hadislerinde bir daha bakmaz. Zaten o artık yani hakkında hüküm verilmiştir. Ama tabii yine de bazen böyle belli başlı bir önemli bir konuda mesela farklı bir hadis söylüyorsa, başka ravilere zıt hadis söylüyorsa, o zaman yine de hadisi şaz olacaktır, zayıf hadisler sınıfına girecektir. Kendisi başka hadisleri kabul edilse bile, zabıt sıfatı olsa bile, o hadisi kabul edilmeyecektir. Çünkü başka sika ravilerin hadislerine aykırı hadis söylemektedir. Yani çok miktarda böyle yapıyorsa zayıf ravi olacaktır. Çok sayıda mesela hadisi sika ravilerin hadislerine aykırı ise o zaman zayıf olacaktır kendisi. Şaz rivayetlerde bulunan şaz bir ravi olacaktır. Şaz nedir? Şaz yani bilinenin aksine. Yani kuvvetli ravilerin söylediğine uygun olmayan. Hani mesela birine şaz adam derler. Ne kadar şazsın. Yani her şeye muhalefet edenlere şaz denir. Bilir bilmez. Yani muhalefet için muhalefet. Konuşmak için konuşanlar. Bunlara şaz deniyor. Şaz insanlar. Ama şazsın ya derler hani. Yani böyle bilinen her şeye karşı geliyorsun manasında. Yani dünyada bir bilen sen misin yani? Her şeye karşı geliyorsun yani. Eğer ravi böyleyse, o zaman onun hadisleri şaz olacaktır, kendisi de şaz olduğu için. Şaz adamlar şaz rivayetlerde bulunacaklardır yani. Ama normal şartlarda ravi incelendi mesela. Diyelim ki hadislerin birçoğu sika ravilerinkine uygun. Tamam, o zaman demek ki bu ravi zapt sıfatı iyidir. Bilinen hadislerde deniyoruz yani. Bilinen hadislere göre önce bakıyoruz. Ondan sonra bilinmeyen bir hadis söylerse artık bir defa zabıt sıfatını aldığı için hıfzı iyi dedik bir defa artık. Yani artık ya imtihandan geçti yani. Artık ondan sonra bilinmeyen bir hadis de söylese kabul edilir. Anlaşıldı mı? Çünkü bir defa yani hıfzı iyi, zaptı iyi diye bir defa tasdik edildi. İmtihandan geçti. Bilinen hadislerde bu imtihanı başarıyla verdi. Bilinen hadisleri bilindiği gibi söylüyor. Onlar da hata yapmıyor. Uygun söylüyor. O halde bilmediğimiz yeni bir hadis söylüyorsa artık onu da kabul ederiz. Çünkü bir defa zapt edici özelliğini kazanmıştır. Adaleti ve zaptı iyidir diye bir defa hakkında hüküm vermişiz yani. Ondan dolayı. Dediğim gibi ufak tefek bir fark olsa bile bunlar ehemmiyeti yoktur. Manayı bozmuyorsa bir şey olmaz. Ama başka ravilere muhalefeti çok, uygun olanı az. Yani 100 tane rivayette bulunuyor, 60'ı muhalif, 40'ı uygun. Demek ki bunun zaptı zayıftır. Yani çoğu zaman anlamıyor. Artık o adamın o 40 hadisine de güvenilmez. Çünkü bir defa zayıf damgasını yedi yani. Biz artık bilemeyiz yani, acaba bu doğru mu değil mi? Nereden bileceğiz? Yani rivayetlerinin birçoğunun zayıf şey olduğu, muhalif olduğu, yani bilinen hadislere muhalif olduğu ortaya çıktıktan sonra, artık bir defa bu damgayı yedikten sonra diğerlerine de artık güvenemeyiz yani. O zaman zayıf olmuş olacak ve şaz olmuş olacak yani. Kendisi de şaz olacak, yaptığı rivayetler de şaz hadis olacak. Evet. Bir hadis sahih midir değil midir? Bu sadece rivayetine bakılarak anlaşılmaz. Yani kim kimden rivayette bulundu, yalnızca buna bakılmaz. Elbette ki buna karar verecek olan muhaddis yalnızca buna bakmaz, aynı zamanda çok hadis bildiği için kendisi, kafasında on binlerce hadis olduğu için onlara da bakar. Yani bir hadise sahih demeden evvel kafasındaki on binlerce hadise uygun mu? Kur'an'ın ruhuna uygun mu? Sünnetin ruhuna uygun mu? Başka sahih hadislere uygun mu? Onlara da bakar. Dolayısıyla muhaddislerin sahih demeden evvel buna bakmaları neyi gösteriyor? Hatırlarsanız geçen de bir meseleye temas etmiştim. Metnin tenkit edildiğine delil oluyor. Yani iç tenkit denilen metin tenkidi yapıldığının bir delili oluyor. Yani muhaddisler manaya bakıyor. Hani Kodziher gibi müsteşrikler muhaddislerin sadece ravilere baktığını, ravi yönünden, rivayet yönünden mesele incelediğini, hadisin metnine bakmadığını, Kur'an'a uygun mu, akla uygun mu, tarihe uygun mu, diğer hadislere uygun mu vesaire, bilime uygun mu, bunlara bakmadan kabul ettiklerini iddia etmek suretiyle iftira atan müsteşrikler, işte onların yalancı olduğu buradan ortaya çıkıyor ki hiçbir zaman muhaddis kafasındaki hadisler düşünmeden İslami bilgilerini, İslami ilimler okumuş insanlar bunlar. Bunlar hiç düşünmeden sadece rivayete bakarak karar vermez. Bir de bakar yani bu hadis başka hadislere zıt mı? Şaz diyecek o zaman. Bu ravinin bu hadisi başka ravilerin, sıka ravilerin hadislerine uygun mu değil mi? Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Sadece rivayete bakmıyorlar. Aynı zamanda hadisin manasına bakıyorlar. Başka hadislere uygun mu değil mi, Kur'an'a uygun mu değil mi, akla mantığa uygun mu değil mi, hepsine bakıyorlar. Ama bazen icabına bugün mesela birisi alıp da bir hadisi kendi aklına uygun görmeyebilir. Bir kere şunu bilelim. Bugünkü akıl Batı medeniyetiyle yoğrulmuş bir akıldır. Bu bir. İkincisi, öyle olmasa bile yani senin aklına uymaz, benim aklıma uyar. O hadisi rivayet eden muhaddis senin kadar İslam'ı bilmiyor mu? Senin kadar aklı yok mu? Yani o da düşünüyor senin düşündüğün noktaları, ama o bir çözümünü buluyor yani. Onun İslam'a, akla, mantığa aykırı olmadığını anlayabiliyor, o yüzden rivayet ediyor. Açıklaması var yani, o anlıyor onu. Doğru yani aslında hadis. Ama bugünkü bir insan anlayamadığın zaman hemen hadise uydurma hadis derse haddini aşmış olur. Çünkü seni anlayamadığın anlaşılmaz demek değil. Bir ilim adamı onu tevil eder. Bir yorumlamasını bilen birisi onu yorumlar. Hadisin akla mantığa, Kur'an'a aykırı olmadığı ortaya çıkar. Yani o muhaddislerin hadisi kabul ederken onların da Kur'an'ı bilen insanlar olduğunu, onların da aklının olduğunu, onların da ilim sahibi olduğunu hesaba katmak icap eder. O demek ki bir çözümünü bulmuş. Demek ki anlayabilmiş. Demek ki ben anlayamıyorum herhalde demesi icap eder. Yoksa onlar bunları düşünmüyor değillerdi. Yani hadisin sahih olduğunu söyleyecek olan kişinin sadece rivayet şartlarını bilmesi yetmez, çok hadis de bilmesi gerekir. Bu önemli bir noktadır. Yani Kur'an'ı iyi bilmesi, sünneti iyi bilmesi ve kalbinin de temiz olması, böyle farklı bir şeyler söyleme hastalığı olmaması, herkesin ak dediğine kara, kara dediğine ak diyenler var yani, böyle hasta yani, ruh hastası. Yani bütün muhaddisler ona sahih diyor ya, o farklı bir şey söylemek istiyor yani. Muhaddis olmadığı halde o tanınmak istiyor yani. Herkes onu bilsin, herkes onun o görüşünü konuşsun istiyor. Farklı olmak istiyor yani. Bunlar kabul edilemez. Onun için hadise sahih diyecek olan insanın çok hadis bilen muhaddis olması gerekiyor. Yoksa sadece mesela bir hadisi ele alıyor, diyelim ki muhaddis değil, bir hadisi ele alıyor, işte bu kurallara göre inceliyor, ondan sonra sahihtir veya değildir diyor. Yani bu neye benzer? Mesela diyelim ki doktor olmayan, tıp eğitimi almayan birisi bir tıp kitabı eline alıyor, ondan sonra mesela hemen karar veriyor, ona göre hastaya ilaç yazmaya kalkıyor. Yani böyle olmaz. O bir kere tıbbın mantığını anlamış olması lazım. O kitaptaki bilgileri anlayabilmesi için, doğru yorumlayabilmesi için bir sürü şey kafada hazır olması lazım. Doğru bilgiler kafasında, bir sürü bilgi olacak, onlarla düşünebilecek. Yani kafasında çok bilgi olmayan insanın Kur'an'ı düşünmesi mümkün olmaz. Sünnete uygun düşünmesi mümkün olmaz. Çok hadis bilmeyen kimsenin düşüncesinde sakatlıklar olur. Yani mesela Kur'an'ın tamamını bilmeyen, defalarca okumamış, Kur'an hakim olmamış, defalarca tefsir okumamış bir insan yani Kur'an'ı da yanlış anlar. Nasıl ki Kur'an'ın manası yani tefsir yapabilmek Kur'an'a hakimiyetle mümkünse, Aynı şekilde sünnet üzerinde de konuşabilmek sünnete hakimiyetle mümkün. Çok hadis dinlemiş olmakla, çok hadis ezberlemiş olmakla bu işle iştigal etmekle mümkün. Mesela Abdullah İbnül Mübarek rahimehullah gibiler mesela şeyleri kabul etmemişlerdir. Bid'atçıların hadislerini, bid'at fikirlere sarılmış ve bırakmıyor ve onun daiyeliğini yapıyor, davetçiliğini yapıyor. Yani bid'at görüşlere insanları davet ediyor. Mesela bu gibi ehli bid'anın rivayetlerini kabul etmemiştir. Yani çünkü bunlar kendi görüşlerine uygun anlamak isterler hadisleri. İstedikleri gibi yorumlarlar ve o hale getirirler korkusuyla. Ravinin adil olması demek ne demek? Yani dinle bağlı olması, haktan ayrılmaması, günahlardan sakınması ve şahsiyetli olması. Şahsiyetini zedeleyecek hareketlerden kaçınıyor olması. Mesela diyelim ki işi gücü soytarılık. İşi gücü mesela komedyenlik. Mesela böyle bir diyelim, böyle birisi mesela hadis rivayetinde bulunuyor. Ravi olamaz. Adil sayılmaz. Adil sayılmaz. Basit bir insan. Yani böyle basit insanlar, yani kafasına hadis de uydurabilir yani. Bunların ne olacağı belli olmaz. Ciddiyetsiz adamlar. Yaptığı işin ciddiyetinin farkında değil. Bu hadis dindir. Sünnet din demektir. Ama o bunun farkında değildir. Basit bir insan. Demek ki adil olması lazım. Peki biz adil olan nasıl anlayacağız? Mesela tanımıyoruz. Onun adil olduğunu birisinin söylemesi gerekiyor. Yani evet, ben bu insanı tanırım. Bu insan adil bir insandır demesi gerekiyor. Yani acaba bir kişi mi demeli yoksa iki kişi mi demeli? Onun adil olduğunu. Bir görüşe göre bir kişi yeter. Çünkü bu şahit değildir. Şahidi tezkiye etmek ile raviyi tezkiye etmek arasında fark var. Yani şahit dürüsttür demek ile ravi dürüsttür demek arasında fark var. Şahidi iki erkek temize çıkarabilir veya bir erkek iki kadın. Ama ravinin adil olup olmadığı, yani şahidinki iki kişiyle anlaşılırken ravininki bir kişiyle de anlaşılabilir denilmiştir. Şahitle ravi arasında fark görmüşlerdir yani. Yani şahitte iki erkek gerekirken onun adil olduğunu söyleyen, ravide bir erkek de olsa yeter. Yani bu kişi adil bir kişidir. Bunun sözüne güvenilir. Bir kişi söylese onun rivayet ettiği rivayetler, yani hadisler alınabilir diyenler olmuştur. Yani bazıları her ikisi içinde, yani şahitte de ravi rivayette de ravide de, yani bir kişinin şehadeti yeterlidir onun tezkiyesi için, adil olduğunun belirlenmesi için diyenler de olmuştur. Evet. Nasıl bir şahsiyeti olması lazım? Ravinin ta ki onu adil kabul edelim. Yani dedik ya, şahsiyeti güçlü, sağlam birisi olmalı. Yani din işlerinde haktan ayrılmayan birisi, takva sahibi olmaya çalışan, haramlardan kaçınan birisi olması gerektiği gibi, aynı zamanda şahsiyetinin de güçlü olması ya da şahsiyetli diyebileceğimiz bir vasfa sahip olması. Bunu nasıl anlayacağız? Normal insanlar şahsiyetli görüyorsa şahsiyetli kabul edilir. Yani normal kabul edilir. Normal toplumun örflerine göre. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki, insanlarla yaptığı işte onlara zulmetmeyen, onlarla konuştuğu zaman yalan söylemeyen, vaat ettiği zaman sözünden dönmeyen kimse şahsiyetli kimsedir. Sözünden dönmüyor, onlara zulmetmiyor, yalan söylemiyor. Bir bakıma diyebiliriz ki münafıklık alameti taşımayanlar, hani desek biraz daha anlaşılır hale gelir. Yani münafık nedir? Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete hıyanet eder. Bunların hepsi şahsiyetsizliktir. Emanete hıyanet, yalan söylemek, sözünden dönmek. Bunların hepsi şahsiyetsiz insanlar yapacağı şeydir. Münafıklar şahsiyetsiz insanlardır. Dolayısıyla zaten hadiste de o sıfatları görüyoruz. Söylediği zaman yalan söylemeyen, insanlara zulmetmeyen, sözünden dönmeyen kimseler şahsiyetlidir, adaletlidir. Kardeşlik yapılması gereken bir Müslümandır. Arkasından konuşulması haram olan, gıybeti haram olan bir kimsedir buyuruyor. Demek ki Allah Resulü böyle olanların şahsiyeti düzgün kabul ediyor. Yani münafıklık alameti taşımayanlar. Bugün sözünde durmamak çok fazla. Çok fazla. Vereceğim der vermez, geleceğim der gelmez, yapacağım der yapmaz. Esnaflarda özellikle yalancılık ve sözünde durmama çekini, senedini vaktinde ödememe, elinde para olsa bile parayı çalıştırma mantığıyla sonraya tehir etme, hep tehir etme, bunu ahlak edinme, bu şahsiyetsizlik oluyor dolayısıyla. Yani Allah Resulü bunların şahsiyetsiz olduğunu söylüyor. Yani münafıklık alameti oluyor bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla bu sıfatları taşıyan, yani dürüst olan, yalan söylemeyen, sözünde duran, insanlara zulmetmeyen, bunlar şahsiyetlidirler ve kardeş olunması gereken ve gıybet yapılmaması gereken kimselerdirler. Demek ki şahsiyetli olup olmadığına karar verirken buna bakacağız. Şahsiyetle ahlakı da ayırmak lazım birbirinden. Ahlak biraz daha görünen, elbise gibi bir şey. Elbise görünüyor. Şahsiyet ise görünmüyor. Elbisenin içindeki vücut gibi. Ya da ahlak vücut ise şahsiyet kalp, ruh gibi. Ya mesela diyelim ki bir insan cömert veya cimri. Bu ahlak. Ya bu görünür. Mesela diyelim ki insanlar genellikle seviyor. Demek ahlakı iyi yani. Tabii mutlaka herkesi sevmeyen olacaktır. İnsanlar bazen haklı ve bazen haksız yere birilerini sevmezler. Kendinden bin kat daha kıymetli bir insanı bile sevmeyen insanlar çoktur. Yani kendi çapına bakmaz, kendinden bin kat kıymetli insanı sevmez. Demez yani, ben onun kadar bile olabildim mi? O da insan, ben de insanım. O gökten gelmedi yani. Ben de olabilirim ama ben onun kadar bile olamadım. demez, kendinden 1000 kat kıymetli insanları sevmez. Bu önemli değil. 3-5 kişinin böyle olması önemli değil. Genellikle seviliyorsa bu önemli. Müslüman camia tarafından. Demek ahlakı iyi. Bunlar ahlak. Yani güzel diyalog kuruyor mesela. İnsanlarla hoş sohbet mesela. Cömert. Mesela vakarlı. Boş konuşmuyor. Bunun gibi. Bunlar ahlak. Bunlar görünür. Ama şahsiyet görünmez. Nasıl anlayacaksın? Olay olunca ortaya çıkar. Aynı münafığın nifakı gibi. Olay olmadan ortaya çıkmıyor. Şahsiyet gizli. Olayla ortaya çıkıyor. Zayıf karakterli mi? Değil mi? Olay olunca ortaya çıkıyor. Bazen ahlakı güzel olur insanın. Şahsiyeti kötü olur. Bazen şahsiyeti güzel olur, ahlakı kötü olur. Bazen hem ahlakı kötü hem şahsiyeti kötü olur. Bazen hem ahlakı hem şahsiyeti güzel olur. 4 kısım yani insanlar. Yani mesela cömert, mesela vakarlı, boş konuşmuyor, mesela bunun gibi halleri var. Diyaloğu güzel insanlarla. Ahlakı güzel bir insan denir. Mesela kibar, beyefendi, hanımefendi mesela. Diyelim ki ahlakı güzel bir insan denir. Ama mesela hıyanet eder mi arkadaşına, karısına, kocasına, hocasına, davasına? Bunun gibi. Belki de eder yani. Yani ahlakı güzel olabilir ama hıyanet ediyorsa şahsiyetinde problem var demektir. Bazen insanların ahlakı güzel olunca insanlar onun şahsiyetli olduğunu zannediyor. Hata ediyor. Ahlak başka, şahsiyet başka. Bazen de bir insan ahlakı çok böyle cazip değilse onu şahsiyetsiz zannediyor insanlar. Halbuki çok şahsiyetli bir insan belki. Çok taş gibi adam aslında. Ama belki mesela diyelim cimri. Bu ahlak. Mesela diyelim ki biraz da boş konuşuyor mesela bazen. Ama hiç yalan söylemez. Taş gibi. Hiç hıyanet etmez kimseye. Taş gibi adam yani. Yani arkanı dönebilirsin ona. Onun ipiyle kuyuya inebilirsin yani. Satmaz yani seni kimseye. Taş gibi adamdır. Ama ahlakı mesela iyi olmayabilir bazen. Yani mesela geçim ehli değil. Olabilir. Yani böyle oluyor. Bazen ahlak güzel oluyor, şahsiyet çürük oluyor. Yalan söylüyor, hıyanet ediyor. Sözünde durmuyor. Satıyor seni yani. Bazen tam tersi oluyor. Şahsiyeti düzgün oluyor, ahlakı biraz problemli oluyor. Bazen ikisi de problemli oluyor. En kötüsü o. En güzeli de nedir? Her ikisi de güzel olan. Ahlakı da güzel. Hoş sohbet, cömert, vakarlı, aynı zamanda sağlam adam. Hiç dönmez davasından. Hıyanet bilmez. Erkek adam yani. Türkçesi bu yani. Şahsiyetli adam aslında. Türkçesi bu. Erkek adam demek yani. Yalan bilmez. Sözünden dönmez. Hıyanet bilmez. Dobura dobur. Erkek adam. Bu şahsiyetli adam işte. İşte bu buna bakılması lazım. Bu da nasıl tabi belli olacak? Yani bazı olaylarla ortaya çıkacak yani. Şahsiyeti düzgün mü değil mi? Yani bu gömleği açmadan içindeki beden görünmez ki. Onun gibi yani bir olay olacak, ortaya çıkacak her şey. Nesin ne değilsin, esmer misin, beyaz mısın, yara bere var mı vücudunda, hasta mısın, değil misin, gömlek açıldı mı ortaya çıkacak. Onun hesabı. Bazı insanların da gerçekte karakterinin ne olduğu böyle o zaman da ortaya çıkar. O yüzden insan kendisine de böyle bakmalı. Şimdi sen mesela diyelim ki kendimizi iyi görüyoruz. Biz kendimizi iyi görüyoruz da acaba hiç imtihandan geçtik mi? Mesela sıkışıp da yalan söylemen gerektiği zaman da yalan söyledin mi? Mesela sözünde durmadığın oluyor mu? Şimdi sen kendini iyi görüyorsun ama bir de böyle bak, mesela bir olay oldu mu, yani senin gerçekte kimliğini ortaya koyucu bir olay oldu mu? Ya mesela diyelim ki cesaret. Ya mesela sen böyle bir olaydan hiç geçtin mi yani? Cesur musun, değil misin, yani ortaya çıktı mı hiç? Mesela diyelim tehlikeli bir olay oldu. O anda böyle panikledin mi? Ama ne olursun bir şey olmasın. Böyle mi davranıyordun, yoksa ne olacaksa da olsun diyebiliyor muydun? Yüzünün rengi attı mı atmadı mı? Panikledin, paniklemedin mi? Yani şimdi herkes kendisini kahraman falan gibi görür ama yani çünkü olay, başına bir olay geçmemiş yani. Bunlar işte kişiliği gösterir. Şahsiyet, kişilik. O anda belli olur. Yoksa herkes kendisini gayet iyi görür, mükemmel görür. Hatta nice insanlar, bir filozofun bir sözü var. Diyor ki birçok insanlar kendini böyle aslında lider vasıflı bir insan gibi görür ama kıymeti bilinmeyen bir insan gibi görür. Fakat diyor yaş ilerledikçe hiçbir şey olmadığını anlar diyor. Yani aslında böyle çok vasıflı bir insan gibi gördüğü halde hani kıymeti bilinmiyormuş gibi zanneder. Halbuki ileride anlar ki aslında fazla da bir özelliği yok yani. Olaylarla anlar. Çapını, kendi çapını olaylarla görür yani. Evet. Şimdi bu durumda biz kime şahsiyetli diyeceğiz? Yani güzel halleri kötü hallerinden çoksa, ufak tefek kusurlar olabilir. O herkeste olur. Kadı kızında bile kusur olur derler hani. Kadı kızı derler de Türkçe'de. Kadı diye bir şey, yani kadı denmez aslında. Kadı demek lazım. Hakim demek yani. Yani hakimin kızında bile, yani hakim olduğu halde bazı hatalar olabilir. Ama fazileti daha çoksa ufak tefek kusurlarına bakılmaz. Bazı alimler ravilere daha çok hüsnü zanla bakmışlardır. Madem ki hadisle ilgilenen bir insandır, aksine bir delil bilmiyorsak onu sıka kabul edelim gibi düşünmüşlerdir. Yani bilinmeyen bir ravi aslında. Ama madem ki hadisle uğraşıyor, o halde bunu iyi bir insan kabul edelim. Faziletli bir insan bunu kabul edelim. Şahsiyetli bir insan kabul edelim diyenler olmuştur. Çünkü Allah Resulü hadis taşıyıcılarını takdir etmiştir. Övmüştür. Onların hadisleri koruduklarını, dini koruduklarını, bu hadisleri, bu ilmi, sünnet ilmini her nesilden adil olan kişiler naklederler buyuruyor Peygamberimiz. Ve onu da korurlar, hadisleri de korurlar. Haddi aşanlardan, sapıklardan, sapıkların çalmasından korurlar. İşte buna dayanarak bazıları diyor ki madem ki Allah Resulü böyle buyuruyor, yani her nesilden adil olanlar hadisleri nakleder buyuruyorsa, demek ki bilmediğimiz bir raviyi de kabul edebiliriz. Yani çünkü Allah Resulü adil olanlar nakleder buyurmuştur. diye düşünenler varsa da, fakat tabi bu genellikle kabul edilmemiştir. Ravinin hali bilinmiyorsa bu durumda onun hadisleri sahih hadis mertebesinde görülemeyecektir. Adalet nedir? Yani dindar görünmek midir? Dışarıdan bakınca mesela 5 vakit namazı camide kılıyor. Sakallı, takkeli, cübbeli. Mesela böyle olunca yani bunun adil olduğuna mı hükmedilir? Hiç alakası yok. Bir adam Hazreti Ömer'e geliyor, onun bir davada bulunuyor, bir meselesi var. Bir şahitlikte bulunuyor birisiyle ilgili, bir olayla ilgili. Hazreti Ömer ona diyor ki, sen kimsin, ben seni tanımıyorum. Git diyor, evvela senin lehinde şahitlik yapacak, adil bir insan olduğunu söyleyecek birisini getir. Gidip birisini getiriyor. Seyyidin Ömer ona diyor ki, sen bu adamı tanır mısın? Evet diyor. Sen diyor, nasıl biliyorsun bu adamı? İyi bir adamdır diyor. Adil bir insandır diyor. Diyor ki Seyyidin Ömer, sen diyor bu adamın komşusu musun? Yok diyor. E diyor, bundan bir iş mi yaptın? Parayla ilgili alışverişin oldu mu? Yok diyor. E diyor, bununla seyahat mi ettin? Yok diyor. O zaman sen bu adamı tanımazsın diyor. Sen diyor bunu camide mi gördün? He diyor. Çık dışarı diyor. Sen bunu tanımazsın diyor. Yani insanın ne mal olduğu olayda ortaya çıkar. İnsan kendisinin de ne mal olduğunu anlamak istiyorsa olaylardaki tavırlarına baksın. İnsanlık hepimizin hatası olur. Hataları telafi etmek de bir meziyettir. Telafi etmek de neyle olur? Hatanı bilirsen olur. Evvela kendi zayıf noktalarını bilmen lazım. Her kalenin bir zayıf noktası olur. Yani senin zayıf noktan nere? Benim zayıf noktam nere? Evvela biz bunu idrak etmeliyiz. Yani biz gökten gelmedik. Dolayısıyla zayıf noktalarımız olacaktır. İşte zayıf noktalarımız neresidir? Olaylarla ortaya çıkar. Mesela cesur musun, korkak mısın? Bir olay olmadan anlayamazsın yani. Mesela bir olay esnasında korktun mu mesela? Böyle kaçacak delik mi aradın? Demek ki korkaksın. Uzatma lafı yani. Bu kadar yani. Yani verecek bir tane canım var, o kadar. Diyebildin mi, diyemedin mi? Diyemedin. Demek ki korkaksın. İşte bu kadar basit. Sen kendini kahraman görsen ne olur ki yani? İşte buradan meydanda işte. Mesela diyelim bir olay oldu, para vermen gerekti. Mesela veremedin. Demek cimrisin yani. Sen kendini ne görürsen gör. Olay da ortaya çıkıyor işte, ne oldu? Söz verdin, sözünde durmadın. Düşün yani mesela hayatında yani hangi olaylar oldu böyle aklında kalan önemli olaylar. Yani o olaylarda kendinin o sıfatını anlayabilirsin. Yani o sıfat sende zayıf mı, güçlü mü? Anlayabilirsin. Demek ki bu iş saçla sakalla olmuyor. Cübbeyle sarıkla olmuyor. Bu iş şahsiyet meselesi. Olaylarla ortaya çıkıyor. Tabii genellikle şahsiyetli insanlarda vakar olur. Genellikle olur. O yüzden vakarlı insanlar genellikle şahsiyetli insanlardır. Ama yine de bazı zayıf noktaları da olabilir. Muhaddisler meşhur ravileri araştırmamışlardır. Gerek görmemişlerdir buna. Mesela İmam Malik gibi zatları, Süfyan bin Uyeyne gibileri, İmam Ahmet gibileri, bunun gibi Süfyan-ı Sevrileri, Evzaileri mesela araştırmaya gerek görmemişlerdir. Bunlar zaten meşhur ravilerdir. Tabi'in tebe'ü tabi'in nesli. Bunlar zaten biliniyor yani. Bunları araştırmaya hacet yoktur. Ve Muhaddisler taadil ederken mi, yani bir insanın adil olduğunu söylerken mi daha dikkatli davranırlar, onu cerh ederken mi, yani adil değildir, güvenilmez falan derken mi, yani onu yaralarken mi daha dikkatli davranırlar, cerh ederken daha dikkatli davranıyorlar. Yani çünkü bir insanı taadil etmek, adaletli olduğunu söylemek, yani yüzlerce noktaya bakmayı gerektirir. Onda şu yoktur, şu yoktur, şu yoktur, şu kötü huylar yoktur, yoktur, yoktur, yoktur, yoktur demek ile mümkün olacak. Onun için çok fazla onu söylemezler. Çünkü yani insanların genel olarak o dönem insanları özellikle iyi tarafları daha çoktur yani. Onun için onu cerh ederken yani mesela şunu demesi mümkün, yani şu yönü kötüdür mesela, mesela yalan söylüyor ya da mesela hıfzı iyi değil gibi bir şeyini söylemek mümkün, ama iyidir derken kaç şeyini söyleyeceksin yani. Onun için birisi bir raviyi cerh ettiği zaman, yani onu zayıflattığı zaman, gözden düşürdüğü zaman, yaraladığı, zedelediği zaman daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü aynı zamanda gıybet etmiş de olabilir, iftira atmış da olabilir. O yüzden daha dikkatli olması gerekir. Mesela muhaddisler sebebi zikredilmese, diyelim ki bir ravi sikadır denildi. Niye sikadır? Sebep söylenmiyor. Kabul ederler bunu. Çünkü sikanın her yönü anlatılmaz ki. İşte sika o kadar. Sağlam yani. Bir sürü şey sayılmaz her seferinde. Sika diye görürlerse, onu tanıyan birisi sika demişse, bir alim, tamam derler. Ama sika değildir denilmişse, cerh edilmişse, yaralanmışsa, o zaman onun sebebini sorarlar. Neden yani? Yani bu mesela sika değildir. Mesela hadisi metruktur. Terk edilir yani. Münkerdir. Mesela gibi böyle bir genel ifade. Güvenilmez gibi ifadeler olduğu zaman sebebini sorarlar. Neden yani bunu söyledin? Hangi sebepten dolayı böyle söylüyorsun, güvenilmez diyorsun yani? Burada sebebini ister muhaddis. Çünkü bir insan aleyhinde bir şey söylüyor. Sebebini söylemesi mümkün. Şundan dolayı ben böyle söylüyorum diyebilir. Ama sika bir ravidir derken bunun sebebinin hangi bir sebebi söylesin yani? Kötünün yani kötülüğü ispatlanır, iyinin iyiliği ispatlanmaz yani. Zor. Bir sürü şey söylemek lazım. Ama kötünün kötülüğü bir olayla bile söylenebilir yani. Onun için sebebi zikredilmiyorsa, şu sikadır deniyorsa sadece kabul ediyor. Ama sebebi söylenmeden bu sika değildir, güvenilmez deniyorsa sebebini söyle o zaman diyor. Neden böyle dedin? Yani çünkü normalde bir insanın aleyhinde delil oluncaya kadar o insan masum sayılıyor. Bu o kuralla da bağlantısı var bunun. Hakkında bir delil oluncaya kadar onu dürüst bir insan kabul etmek gerekir. Çünkü bazen mesela muhaddisler ya da bazı hadisle uğraşan bazı kişiler ravide en küçük bir şey duydukları zaman, ravi hakkında en ufak bir şey duyduklarında onun hadisiyle ihticac etmekten kaçınırlar. Yani onun hadisini delil getirmekten kaçınırlar. Onu hüccet olarak, delil olarak görmezler. Halbuki bu kadarcık, hani kadı kızında bile olur derler ya, yani bu kadarcık olur. Onun için muhaddisler soruyor ya, neden sen bunun hadisini kabul etmiyorsun? Niye bunu cerh ettin? Niye? Sebebini açıkla o zaman. Yoksa çok hadis güme gider yani. Yani haksız yere çok hadisi inkar etmemiz gerekir. Çünkü bazılar çok hassas davranmışlar. Bazı hadisçiler aşırı hassas. Hakkında en ufak bir şey duymasın. O zaman ravi kalmaz. Yani 3-5 taneden başka bir hadis kalmaz yani. Çünkü mutlaka birinin aleyhine biri konuşmuş olabilir. Sevmeyenleri olabilir. Yani dünyanın en büyük alimlerin aleyhinde bile konuşanlar çoktur. İmam-ı Azam en son şehit edilmedi mi? İmam-ı Azam bile yani aleyhinde konuştular, zulmettiler. En sonunda şehit ettiler. Bu kadar yani. Onun için böyle herkesin lafına da güvenilmez. Mesela diyelim ki yolda yemek yiyor. Böyle birisi. Mesela elinde çekirdek diyelim, çekirdek çinterek gidiyor. Mesela elinde Eskimo. Bizim Adana'nın Eskimosu mesela yiyerek gidiyor. Mesela dondurma. Maraş'ın dondurması mesela elinde yiyerek gidiyor. Mesela elinde anahtarlık mesela sallıyor. Tesbih. Böyle eşkıya gibi ya da mafya gibi mesela böyle sallayıp duruyor. Şimdi bunlar hep hafif hareketlerdir. Bu tür hareketleri çok yapan kimselerin hadisleri alınır mı alınmaz mı tartışılmıştır. Bunların şahitliği de hatta tartışılmıştır. Bazı müştehitler bunların şahitliğini kabul etmez. Hatta mesela diyelim ki evlerin damlarında güvercin uçuranlar. Mesela bunların şahitliğini kabul etmeyen mezhepler var. Neden? Hafif adam diyor yani. Ciddiyetsiz adam. Koca adam olmuş hali güvercinle uğraşıyor yani. Bırak da bununla çocuklar uğraşsınlar yani. Bunun gibi halleri görülenler. Bunlardan hadis kabul edilmemiş bazılarından. Kabul edilmez diyen görüş var. Fakat hani diyelim ki bir defasında böyle diyelim canı istedi mesela, yolda bir tabacıda incir gördü mesela, aldı inciri yedi. Şimdi bunun hadisi hemen reddedilecek değil yani. Bu kadar da aşırı gidersek o zaman ravi kalmaz yani. Öyle değil mi? Ama mesela satranç ve tavla oynamak gibi bir takım oyunlar oynayanların ki veya saz çalanlar, işte bunun gibi bir takım aletler kullananlar, bunların hadisleri kabul edilmez denilmiştir ekseriyetle. Çünkü bunlar ya mekruh ya haram olan bir takım şeylerdir. Onun için sürekli olarak bu işleri yapanlar, bunların dinde ciddiyeti olsaydı zaten bu işi yapmazlardı. Aynı şekilde mesela sigaranın yani helal olduğunu söyleyen bir tane ilim adamı yoktur dünyada. Fıkıh bilen herkes bilir ki sigara helal değildir. Ama haram mıdır? Harama yakın mekruh mudur? Yani kerahat-ı tahrimiye ile mekruh mu? Tahrimen mekruh mu yani? Yoksa haram mı? Yani ya haram ya harama yakın. Şimdi israf olduğu malum sigaranın. Vücuda zarar verdiği de malum. Hem de çok şiddetli zarar. Hem de bazı yönlerden içkiden daha kötü. Neden? Çünkü içki her zaman her yerde içilmez. Sigara her zaman her yerde içiliyor. İçkinin etrafına zararı yok. Sigaranın ev halkına da zararı var. Daha da çok sebepler sayılabilir. Yanan pantolonlara kadar. yanan evlere varana kadar sigaranın zararları saymakla bitmez. Birçok kanser çeşidine sebep olduğu biliniyor. Velhasıl bu ya haram ya harama yakın, mekruh olduğuna göre bunu içen adam dininde hassasiyeti olmayan bir insan demektir. Demek dikkatsiz yani. Umurunda değil yani, harammış, harama yakın, mekruhmuş. Ya diyelim ki mekruh olsun. Yani Hanefilerde mekruh dendiği zaman kerahat-ı tenzihi anlaşılmaz, tahrimiyi anlaşılır. Yani harama yakın mekruh demek istenilir. O yüzden mesela bazı kitaplarda mekruhtur diye okuduğunuz zaman yani helale yakın mekruh anlamayın. Mekruh iki kısım yani. Harama yakın ve helale yakın. Mutlak manada mekruh dendiğinde Hanefilerde harama yakın mekruh kastedilir. Şimdi mesela bir kitapta mekruh diyor. Diyelim ki mekruh. Ama bu mekruh hangi mekruh? Harama yakın mekruh. Ve bunu mesela bir kez çekmek tahrimen mekruh. İki kez, üç kez, beş kez, yani günde 1000 defa çekiyor bu adam. Bir paket sigara içen adam. Öyle değil mi? Neredeyse günde 1000 defa, belki 500 defa bu mekruhu işliyor yani. Mekruh olsa bile, hani haram olmasa bile. Sahabeden gelen, İbn Abbas gibi bazı büyüklerden gelen rivayetlere göre tevbe ile büyük günah, ısrar ile küçük günah kalmaz. Yani kişi tevbe etse büyük günahı bile affolur. Israr ederse küçük günahı bile büyük günaha dönüşür. Yani küçük olarak kalmaz. Büyüğe dönüşür yani. Neden? Çünkü ısrar ediyor. Hani bir kez çekmek diyelim ki tahrimen mekruh. İki kez hadi diyelim ki öyle, ama günde 500 defa demek hassasiyetin yok senin dinde. Demek senin dininde bir problem, yani imanda bir problem var. Demek dikkatsizsin yani. Umurunda değil yani senin. Yani Allah hoşlanmıyor bundan. Biliyorsun bunu. Buna rağmen bunu her gün 1000 defa yapıyorsun yani. Şimdi bu bir defa başka, 1000 defa başka yani. Elbette ki arada fark var. Dolayısıyla hani o gün sigara var mıydı bilemiyorum ama muhaddisler döneminde tabi'in, tebeut tabi'in ve ondan sonraki dönemlerde sigara, bildiğimiz manada sigara yoktu bildiğim kadarıyla. Ama olsaydı bunu da herhalde kitaplara koyarlardı. Sigara içenin de rivayeti kabul edilmezdi gibi. Çünkü bir değil, beş değil, her gün aynı haramı veya mekruhu her gün işliyor yani. 1000 defa işliyor. Yani böyle artık bu mekruh olmaktan çıkışmış yani. Yani sigaranın bir de bu boyutu var. Bunu da böyle hesaba katmak lazım. Yani öyle mekruhtur veya haramdır derken, bunun her gün 1000 defa, her bir çekişin bir mekruh. Mekruh olsa bile, haram olmasa bile. Her çekişin o günahı işlemek değil mi? Her çekişin. Yani sigara içmek bir günah değil ki yani. Her çekişin bir günah. Mesela bir adam öldürdün, bir günah. Mesela iki tane öldürsen iki günah. Öyle değil mi? Mesela bir bardak içki içse bir günah. Diyelim ki iki bardak içse iki günah. Onun gibi. Şimdi bu her seferinde çekiyor. Dininde hassasiyeti olmuş olsaydı bunu böyle yapmazdı. Dolayısıyla böyle birisinin şehadeti kabul edilmez derlerdi eskiden olsaydı. Bugün sigara içenin şehadeti kabul olmaz demiyorum ben, ama böyle bir, yani küçük günahta ısrar edenin şehadeti makbul değildir diyen görüş var, mezhepler var. Küçük günahta ısrar edenin, hatta damda güvercin uçuranın bile, yolda çekirdek yiye yiye gidenin, mesela elinde gazoz diyelim, meşrubat mesela kafaya dike dike gidiyor. Bizim bir hocamız vardı üniversitede, buradaki üniversitede yani mühendislikte, Adam okulda, koridorda, üniversitenin koridorunda elinde meşrubat lak lak lak kafaya diker diker gidiyordu. Kocaman adam, 2 metre boyunda bir hocaydı. 120 kilodan aşağı değildi kilosu. Yani 50 yaşında adam çocuk gibi davranıyordu yani. Ya böyle olur mu? 50 yaşına gelmişsin yani, böyle kafaya dike dike yürümek bu ne demek? Otur odanda git, insan gibi iç. Hatta yani daha vakarlı bir insan mümkünse bardakta içmeli yani, o şeyde bile değil. Çünkü kafaya böyle dikmek hoş bir şey değil, bardakla daha kolay içilir. Vakar bunu bile gerektirir yani. Mesela elinde tesbih böyle sallayarak. Mesela hatırlıyorum ben, yine aynı hoca. Eline kebap yiye yiye mahallenin kebapçısına gitmişti. Ben de yanındaydım o sırada. Mahallenin kebapçısından kebap yaptırdı. Yiye yiye okula doğru geliyor. Bütün sokaktan yani. Herkes ona bakıyor. Üniversitenin hocası. Şimdi bu yakışır mı? Şimdi mesela böylelerinden yani hadis ravisi olsaydı, hadis alınır mı yani? Yani dinde ciddiyet lazım. Allah ciddidir, din de ciddidir, ilim de ciddidir. Yani buna dikkat edilmez icap eder yani.